Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Bu hafta bir ayet köşemizde Hucurat Suresinin 2. ve 3. ayetlerini inşallah değerlendirmeye çalışacağız. Geçtiğimiz haftalarda Hucurat Suresine başlamıştık. Bu sure temimli bir kabilenin, peygamberimizin hanelerinin, hücre-i saadetlerinin bulunduğu yerde peygamberimize yüksek sesle seslenerek dışarı çıkmasını, görüşmek istediklerini söylemesi üzerine inzal olmuştu, indirilmişti. Bu surede bir iki hafta önce işlediğimiz ilk ayet-i kerimesinde "Ey iman edenler, kendi görüş ve hükümlerinizi Allah ve Resulünün verdiği hükmün önüne geçirmeyin." Yani "Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi vettekullah" ayetiyle, birinci ayet-i kerimeyle başlamıştık. Bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulü olarak gerek temimli kabilenin yapmış olduğu o yakışıksız hareket, gerekse bütün müminlere hitap eden bir nasihat olduğunu, onları irşat olduğunu anlatmıştık. Bu sadece bedeni olarak, fiziki olarak Allah Resulü'nün önüne geçmek değildi. Çünkü ayet-i kerimede hem Allah'ın hem de Resul'ün önüne geçmeyin ifadesi geçiyordu kelime tercümesi itibariyle. Fakat Allah haşa bir mekandan, bir cisimden ibaret değil. Dolayısıyla onun önü arkası olmayacağı için onun vermiş olduğu hükme boyun eğin, onun arkasınca yürüyün, o hükmün arkasınca yürüyün şeklinde anlaşıldığını söylemiştik. Yine bu manada ikinci ayet-i kerimede de seslerinizi Peygamber Efendimizin sesinden daha fazla yükseltmeyin ifadesi vardı. Bunu da maddi olarak, fiziki olarak bir sesle, sadayla anlayanlar olduğu gibi onun huzurunda edepsizlik yapmayın, onun çizdiği sınırı aşmayın şeklinde anlayanlar da olmuştu. Bunu da yine geçtiğimiz hafta uzun uzun anlattık. Netice itibariyle bu ayet-i kerimeden sonra ashab-ı kiram Peygamber Efendimizin huzurundayken, yanındayken seslerini yükseltmemişler, kısmışlar. Hatta bazıları fısıltıyla konuşmaya başlamış. Hatta sahabilerden bazıları yüksek sesli oldukları halde Peygamberimizin yanında böyle konuşmaktan utandıkları, korktukları ya da bunun kendileri için bir ahiret vebaline dönüşeceği endişesiyle, yani büyük bir sıkıntı içinde yaşamışlardı. Hatta Ensar'dan bir sahabi, "Sırf bu sebeple benim amellerim boşa gitti" diyerek, Sabit bin Kays ismindeki bu sahabi bir müddet evinden çıkamamıştı. Peygamber Efendimiz onun tabii sesinin bu olduğunu ifade ederek amellerinde herhangi bir nakisa, bir noksanlık, eksiklik bulunmadığını ifade etmişti. Dolayısıyla burada her ne kadar kelime itibariyle sesin yükseltilmesi şeklinde bir lafız varsa da buradaki maksat onun yanında başkasının yanında hareket edildiği gibi hareket edilmemesi, ona saygısızlık yapılmaması emrediliyor. Aynı şekilde Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sözünün üstüne söz söylememek, onun manevi huzuru olan kabrinin, mescidinin, Medine'de yüksek sesle konuşmamak gibi hususlar da buna eklenmişti. Bu manada ashab-ı kiram gerek manevi anlamıyla, mecaz manasıyla, gerekse lafzi manasıyla ayetin her türlü manasını içine alacak şekilde Peygamber Efendimiz'e karşı büyük bir edep ve hürmet anlayışı içindeydiler. Bu şekilde yaşamışlardı. Çünkü ayet-i kerimenin devamında "siz farkında olmadan amelleriniz boşa çıkıverir" ifadesi vardı. Bu manada yani insanın farkında olmadan amellerinin nasıl boşa çıkabileceği ifadesi de müfessirler tarafından biraz üzerinde durulmuş, değerlendirilmiş. Buradan çıkan ilk mana, ahirette insanlar birbiriyle hesaplaşırken dünyadaki gibi mal mülk olmayacak. Herkes sevabıyla, günahıyla helalleşecek. Bu manada buradan ahirete giden insanlar yavaş yavaş kendi amellerini kul hakları şekilde ödedikçe sevapları kalmayıp amelleri boşa gitmiş olacak. Bu şekilde bu ayet-i kerimeyi anlayanlar var. Bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapılan edepsizliğin, hürmetsizliğin yavaş yavaş insanı dinde gevşekliğe götüreceğini ve bir müddet sonra imanla küfrün onun nazarında eşit seviyeye geleceğini, nihayetinde de küfre kaydığı zamanda bir acı hissetmeyeceğini, dolayısıyla bütün amellerinin boşa gitmiş olacağını anlatan müfessirler çıkmıştır. Bunu böyle bir zamana yayarak yavaş yavaş günahları sevmek, imandan uzaklaşma şeklinde anlamak mümkün olduğu gibi, düz manasıyla, lafızdan çıkan ilk manasıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan hürmetsizliğin o insanın bütün amellerini, bütün imana dair yaptığı amellerini boşa çıkartacağını düşünmek de mümkündür. Rabbimiz böyle bir akıbetten cümlemizi muhafaza buyursun. Bugün inşallah 3. ayet-i kerimeyi Hucurat suresinde işlemeye çalışacağız. Bu ayet-i kerime de bir önceki ayet-i kerimeyle direkt alakalı. Orada da Peygamber Efendimizin yanında sesin yükseltilmemesi, kısılması anlatılıyor. Ayet-i kerime şöyle: Estağfirullah. İnnellezîne yuğdûne asfâtehum 'inde Rasûlillâhi ulâike'llezîne imtahanallâhu kulûbehum lit-takvâ lehum mağfiretun ve ecrun azîm. Meali şöyle: Resulullah'ın huzurunda seslerini kısanlara gelince Allah onların kalplerindeki ilahi emirlere saygı ve bağlılık derecesini sınamış, onlar da bu sınamadan, bu imtihandan başarıyla çıkmışlardır. Onlar için bağışlanma ve pek büyük bir mükafat vardır. Burada Allah-u Teala'nın sesinizi kısın emri indikten sonra müminlerin, ashab-ı kiramın bu husustaki hassasiyetlerini Rabbimiz tebrik ediyor. Allah diyor onlara seslerini kısma emri verince, bununla onları imtihan edince onlar bu imtihanı yüz akıyla geçtiler diyor. İşte böyleleri için de bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Bu manada gerçekten ayet-i kerime nazil olduktan sonra, Hucurat suresinin 2. ayet-i kerimesi nazil olduktan sonra Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in artık fısıltıyla konuşmaya başladığı, hatta Hazreti Ömer'i konuşurken Peygamber Efendimiz birkaç defa ikaz edip biraz daha sesini yükselt, duyamıyorum diye uyardığı nakledilmektedir. Bu sebeple de bu ayette, yani Allah elçisinin, Allah Resulü'nün huzurunda seslerini kısanlar şüphesiz Allah'ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir şeklinde ifadede özellikle Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kastedildiği de rivayet edilmiştir. Bu ifadelerde geçen imtihane kelimesi Arap dilinde sözlüklerde bir genişletmek manası içerir. Yani Allah kalplerini takva için seçti, genişletti, ona ehil kıldı manasında anlaşılabilir ayet-i kerime. Bir kısmında da gümüşü arınıncaya kadar sınadım, ateşe koydum ifadesi anlamında zorluktan geçirme, yoklama, onun içindeki eksikleri arındırma gibi manaları içermektedir. Bu iki mana ayet-i kerimede geçen lit takva ifadesine iki anlam derinliği kazandırmıştır. Şöyle ki, biraz açacak olursak, Allah Resulü'nün huzurunda seslerini kısanlar, ona edep ve hürmet içinde muamelede bulunan o Müslümanlar, bunu takvaları sebebiyle yapmıştı. Yani kalplerinde Allah'a, Allah'ın Resulüne, onun indirdiği kitaba, hükümlere karşı olan sevgiden, Allah'ın huzurunda hesaba çekilmek korkusundan dolayı takva sebebiyle bunu yapmışlardı. Allah bu takvayı onların gönüllerinde genişletmişti. Bu vesileyle, o genişlemiş gönüldeki takva sebebiyle onlar bu imtihanı yüz akıyla geçtiler. Birinci anlam bu. İkinci anlam da Allah onlara bu emri verince onlar içlerinde bulunan imanla, takvayla Peygamber Efendimiz'e karşı gereken edebi, hassasiyeti gösterdiler. Bu kendilerinde takva bulunması sebebiyledir. Allah da onların gönlündeki bu takvayı imtihandan geçirerek kazanmaları sebebiyle ziyadeleştirmiştir. Bir de böyle anlaşılmıştır. O halde takva kelimesi nedir? Neleri içinde barındırır? Bunu uzun uzun anlatmak gerekir ama inşallah onu daha ilerleyen programlarımızda, özellikle takvayı içine alan ayet-i kerimelerde biraz daha açarız. Şimdi özetleyecek olursak, demek ki Allah bu ayet-i kerimeyi indirmek suretiyle müminlerin hepsini bir denemeden geçirdi. Onların içinde bir kısmı kalplerindeki takva sebebiyle bu ayet-i kerimeyi duyar duymaz Semi'na ve ata'na, işittik ve itaat ettik dediler ve hemen o ayet-i kerimeyi tatbik etmeye başladılar. Peygamber Efendimizin huzurunda daha sessiz konuşmaya başladılar. Ona hitap ederken diğer insanlara hitap ettikleri gibi ismiyle, künyesiyle değil, ey Allah'ın Resulü gibi iltifatvari hitap şekilleriyle hitap etmeye başladılar. Yani o emrin gereğini yaptılar. Herhangi bir mazeret ileri sürmediler. Herhangi bir gecikme yaşamadılar. Allah bir hüküm verince hemen gereğini can gönülden, bütün samimiyetle gösterdiler. Onların bu emre itaatleri sadece sözleriyle değil, sadece davranışlarıyla değil, aynı zamanda bütün amellerin merkezi olan kalpleydi. Onlar bunu ihlasla, samimiyetle, takva ile yaptılar. Bu yüzden de Allah'ın kendilerini yoklamasını, imtihan etmesini başarıyla geçtiler. Fakat kalbinde iman zaafı olan, kalbinde takva zaafı olan peygamberi, Allah-u Teala'nın emirlerini kale almayan insanlar bu imtihanı kaybetti. Aynı şey günümüzde de söz konusu. Bugün de biz Peygamber Efendimiz'e hitap noktasında, onun manevi huzurunda edep noktasında, onun isminin geçtiği yerde salavat getirmek noktasında, ona diğer insanlara hitap ettiğimiz gibi hitap etmemek noktasında imtihan olunuyoruz. Bu ayet, evet, temimli bir kabile için indi. Ashab-ı kiram ilk muhataplarıydı. Ancak Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar hitap eden bir kitap olduğu için hepimiz de bu ayetin muhatabıyız. Bu manada Ayet her an hepimize hitap ediyor. Bizim Peygamber Efendimiz'e karşı nasıl bir tavır takınmamız gerektiğini, onun manevi huzurunda, onun hadis-i şerifleri huzurunda nasıl davranmamız gerektiğini, takvanın bize nasıl bir yol çizdiğini öğretiyor. O halde biz Müslüman olarak imanın gereği neticesinde Allah'ın ve Resulünün emirlerinin önüne geçme, onların çizdiği yoldan daha farklı bir yol çizme hakkına, selahiyetine sahip değiliz. Onların açtığı yolda, onların hudutlarını, sınırlarını belirlediği istikamette devam etmek zorundayız. Müslümanın bu manada seçim hakkı yoktur. Daha açık bir ifadeyle Allah ve Resulü bir konuda hükmettiği zaman Müslümanın bu bana uymaz, benim düşüncem daha farklı, ben şöyle düşünüyorum, böyle yaparım deme hakkı yoktur. O zaman Müslüman kendine Allah'ın ve Resulünün çizdiği yoldan daha farklı bir yol çizmiş olur. Hatta daha öteye götürürsek o kendine başka bir din icat etmiş olur. Tabii her yanlış, her batıl düşünce, her ortaya çıkarılan bid'at hareket dinden tamamen uzaklaşma, dinden çıkma demek değildir. Ama muhakkak ve muhakkak Allah ve Resulünün çizdiği dümdüz çizgiden bir sapmadır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bid'atin sünnetten bir parçayı kopardığını haber vermektedir. Her dinde sonradan uydurulan şey, din diye ikame edilen şey, dinin bir parçasını yok saymaktadır, yokluğa mahkum etmektedir. O yüzden bizim dindarlaşmamız ancak Allah'ın ve Resulünün emirlerini öğrenmemiz ve tatbik etmemiz olur. Yoksa her insan kendi zihninden, kendi tecrübelerinden, kendi birikiminden veya kendi heva ve hevesinden bir şeyler ortaya koyup benim aklımca, benim gönlümce din budur, bunu emreder demek dindarlık değildir. Din en mükemmel şekliyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmıştır. Onun tarafından icra edilmiştir. En dindar, en müttaki insan, Allah'ı en çok seven, ondan en çok korkan insan Peygamber Efendimiz'dir. Dolayısıyla müminin daha dindar olması için daha çok namaz kılması, daha çok oruç tutması değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve onun sünnetini daha iyi tanıyıp o sünnet çerçevesinde daha çok yaşaması gerekir. Başka bir ifadeyle, dindarlık ibadetlerin sayıca artması değildir. Dindarlık Peygamber Efendimiz'e söz, fiil ve kalp hali, kalpteki durumlar, duygular sebebiyle mümkün olduğu kadar uymakla mümkündür. Rabbimiz bize bu manada İslam'ı yaşayan, yaşatan, İslam'ı özünden öğrenen ve bütün kalbiyle, bütün bedeniyle onun hükümlerine tabi olan hakiki Müslümanlardan kılsın. Böylece kendisine mağfiret ve büyük bir ecir nasip olan müminlerden kılsın inşallah. Bize takvayı sevdirsin. Takvayı iki dünya için bir rızık vesilesi kılsın. Bizi takvayla rızıklandırsın inşallah. Bir hadis. An Ebi Thabit'in ve kıyla Ebi Sa'id'in ve kıyla Ebil Velid Sehl ibn Huneyf ve huve Bedriyyun radıyallahu anh ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Men sâlallâhe teâlâ eşşehâde bi sıdkın bellegâhullâhu menâzile şuhedâ ve immâte alâ firâşi. Sadaka Resulullah. Fîmâ kâl ev kemâ kâl. Ebu Sabit, Ebu Said ve Ebu Velid künyeleriyle tanınan ve Bedir mücahitlerinden olan Sehl bin Huneyf radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bütün kalbiyle şehit olmayı isteyen kişiyi Allah yatağında ölse bile şehitler mertebesine ulaştırır. Bu hadisi şerifi rivayet eden Sehl bin Huneyf, Medineli Evs kabilesi mensubu bir sahabiydi. Hem Bedir gazvesine hem de ondan sonraki bütün harplere iştirak etmişti. Sehl radıyallahu anh'ın 40 kadar rivayeti vardır. Bu hadis-i şerifte Sehl radıyallahu anh'tan nakledilen bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şehadet yolunu göstermektedir. Önce Allah'tan dua makamında ölmeyi istemek, Allah'tan savaş çıksa da savaş olsun ben de savaşayım gibi temennide bulunmak men edilmiştir. Allah'tan öncelikle afiyet istenir, öncelikle sulh, barış istenir. Fakat eğer hasbelkader savaş, cihat şartları oluşursa orada da Müslümanın Allah yolunda sabit kadem olması, zorluklar, sıkıntılar karşısında kaçmaması, geri durmaması istenir. Bazen insan hayatı boyunca şehadeti arzuladığı halde, bu noktada da samimi olduğu halde bir türlü önüne şehadet fırsatı çıkmaz. Bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki ölmeyi veya savaşmayı istemek, temenni edilmemekle beraber Allah'tan böyle bir niyazda bulunmamak gerekmekle beraber şehadet için aynı şey söz konusu değildir. Müminin hayatında şehitliğin, şehit olmanın ayrı bir yeri olmalıdır. Mümin dualarına şehadeti de eklemelidir. Ve bunu hulus kalp ile, bütün samimiyetiyle istemelidir. Şayet o gerçekten sıdk ile, bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitliği isterse, Allah onun önüne şehit olacağı böyle bir savaş ortamı nasip etmese bile, hatta o kendi yatağında ölse bile şehit sayılmaktadır. O halde şehadet sadece Allah için yapılmış savaşlarda düşman elinden olmaz. Elbette asıl olan budur. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehitlikle ilgili hangi durumlarda Müslümanların şehit sayılacağı ile ilgili pek çok hadis-i şerif nakletmiştir. Bu manada yatağında ölüp aslında kalbinde şehadet özlemi bulan insan şehit sayıldığı gibi bulaşıcı bir hastalıkla, tedavisi olmayan bir hastalıkla, işte karın hastalığıyla vesaire ölen kimselerin de şehit sayıldığı nakledilmiştir. Denizde boğulan insanların şehit olduğu nakledilmiştir. Dolayısıyla şehitlik sadece ve sadece savaş esnasında değildir. Yeter ki amaç, niyet, insanın gayesi Allah'ın rızası olsun ve samimi bir şekilde şehadeti arzu etsin. Böyle olduğu zaman Allah hangi halde yaşarsa yaşasın ona şehadeti nasip edecektir inşallah. Demek ki tekrar edecek olursak ölüm temenni etmek, ya Rabbi artık ben öleyim demek doğru değildir. Barışı istemek tavsiye edilmiştir. Savaş özlenen, istenen bir şey değildir. Ama şehitlik, şehadet, dualara eklenmesi gereken, Allah'tan talep edilmesi gereken manevi bir rütbedir. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyururlar ki, kalbinde şehadeti arzu etmeden, bir an bile olsa, ben de şehitlerden olsaydım demeyen kimse, münafıklar gibi, münafıklık şubesi üzerine ölmüştür buyurmaktadır. O halde, mümin Allah'a kavuşmayı, Allah'a kavuşmanın en yüksek mertebesi olan şehadeti gönlünde büyütür, hayatını bu istikamette şekillendirir. Mümkün olduğu kadar şehitlik arzusuyla yanar tutuşur ve şehadete kavuşacağı fırsatları kaçırmamaya çalışır. Ancak aynı Halid bin Velid'in hayatında olduğu gibi o da bütün ömrü savaş meydanlarında geçmesine rağmen kendi ifadesiyle vücudunda bir karış yeri bile kılıç, mızrak, ok yarası bulunmayan yer olmamasına rağmen vücudunun her tarafı adeta delik deşik olmasına rağmen o yatağında ölmek zorunda kalmıştır. Hatta şöyle bir manzara anlatırlar. Ölümün kendisine yaklaştığını hissedince yanında bulunan ziyaretçilerine beni kaldırın demiş. Kılıcı üzerinde zorla dikilerek ayağa kalkmış ve ya Rabbi sen biliyorsun ki ben şehit olmak için elimden geleni yaptım. Şu kadar savaşa girdim, bu kadar yara aldım. Ama bugün yatağımda ölmek zorunda kalıyorum. En azından ölümü ayakta karşılayayım demiştir. Dolayısıyla şehadeti istemek ayrı bir şey. Şehit olarak ruhunu teslim etmek bambaşka bir şey. Allah hepimizi hakiki şehitlerden eylesin. Burada bir cümle daha ekleyecek olursam, insanların nazarında bazen ölen kimseler şehit sayılmazlar. Fakat Allah onun kalbini, niyetini, gayretini bildiği için kendi katında şehit sayar. Bazı insanlarda vardır ki öldüğünde bu kesin şehittir diye düşünülür. Halbuki o savaştaki, o çarpışmadaki amacı, gayesi, niyeti farklıdır. Bu yüzden Allah katında şehit olarak kabul edilmez. Rabbimiz bizi şehadeti arzulayan, huzuruna şehit olarak varan ve günahları bağışlanmış kimselerden olmayı nasip etsin inşallah. Bir kıssa. Şeyhlerden biri senelerce kendi caminin ilk safında defalarca namaz kılmıştı. Bir gün bir mazereti erkenden camiye gitmesine engel oldu. Onun için o gün namazı son safta kıldı. Bu zat bundan sonra bir müddet camide görülmedi. Camiye neden gelmediği soruldu. Şöyle dedi. Şu kadar senenin namazlarını kaza ediyordum. Ben bu namazları kılarken ihlasla Allah'a ibadet ettiğime kani idim. Halbuki bir gün mescide geç gelmem ve halkın beni son safta görmeleri mahcup olmama sebep oldu. O zaman anladım ki bir ömür boyu duyduğum manevi neşe ve istek halkın beni ilk safta görmelerinden ileri gelmekteydi. Bunun için namazlarımı kaza ettim. Bu kıssada anlatılan kimsenin ismi geçmiyor. rivayet tasavvuf klasiklerinden Kuşeyri'de geçiyor. Kuşeyri'nin risalesinde geçiyor. Ancak isim çok da önemli değil zaten. Mühim olan bu kıssadan alınacak ders, bu kıssadan çıkarılacak olan hisse. Kıssadaki detaylara tekrar bakarsak, bir şeyh efendi bir cami yaptırmış ve yıllarca o caminin ilk safında ezanla birlikte veya daha öncesinde orada bulunmak suretiyle namaz kılmış. Fakat bir gün bir meşgalesi onun ilk safta namaz kılmasına engel olmuş, sonradan cemaate katılmış, son safa gelmiş. Orada kıldığı namaz, son safta kıldığı namaz ona büyük bir mahcubiyet getirmiş. Önceden ilk saftayken çok büyük bir haz, lezzet alırken son safta bu huzuru, bu lezzeti yakalayamamış. O zaman anlamış ki namazdayken aldığı lezzet, huzur namazın bizzat kendisinden ziyade insanların önünde ilk safta bulunmaktan kaynaklanan bir lezzetmiş. Kendi kendine şöyle demiş: ben namazı demek ki Allah rızası için değil, insanlar beni ilk safta görsünler diye kıldım. Dolayısıyla böyle bir namaz Allah katında makbul olamaz. Benim makbul olmayan bu namaz borcumdan kurtulmam için de onları kaza etmem gerekir demiş. Şimdi burada önemli bir mesele var. O da insanların nazarına, insanların iltifatına mağlup olmak. Yani riya için ibadet etmek, riya için namaz kılmak, riya için oruç tutmak, zekat vermek ve diğer salih ameller. Allah Teala insanların başka insanlara gösteriş için yaptığı ibadetler, yaptığı güzel davranışlar sebebiyle onlara bir mükafat vermeyecektir. Ahirette de sen bunu kimin için yaptıysan git mükafatını o versin diyecektir. O halde ibadetlerde esas olan ihlastır. Allah'ın huzurunda olduğunu, onun rızası için bu ibadeti yaptığını düşünmektir. Bunun ötesindeki her niyet, her maksat, her gaye işin çehresini değiştirir, ibadet olmaktan çıkartır. Elbette adı ibadettir ama Allah'a yapılan bir ibadet değil. O yüzden de insanın sık sık kalbine, niyetine bakması, onu saflaştırmaya çalışması gerekir. Daha önce naklettiğimiz bir hadis-i şerif vardı. Orada üzerinden kanlar da dökülerek Allah'ın huzuruna gelen bir şehit, ben bütün varlığımı, her şeyimi, canımı bile ey Allah'ım senin uğrunda verdim demiş. Allah Teala da hayır, sen insanlar ne kadar kahramanca savaştı desinler diye öldün demiştir. Ve onun yalancı olduğunu, gösteriş için savaştığını, dolayısıyla cehennemlik olduğunu söylemiştir. Aynı şey bir alim için, aynı şey malını cömertçe sarf eden bir başkası için de olmuştur. Onları da sırf insanlar ne kadar alim desin diye, sırf insanlar ne kadar cömert desin diye siz bu fedakarlıkları yaptınız diyerek, kendi rızası gözetilmeden yapılan bu ibadetlerin bir geçerliliği olmadığını, kendi katında makbul olmayacağını söylemiş ve onları cehenneme göndermişti. Rabbimiz bizi de bütün amellerimizde, bütün söz ve davranışlarımızda ihlastan ayırmasın. Gerçekten biz bazen insanların bizim hakkımızdaki sözlerine, iltifatlarına mağlup oluyoruz. Yaptığımız davranışların niyetimizi değiştirmesine engel olamıyoruz. Niyetimiz sulanınca da, maksadından sapınca da o amellerimizin, güzel davranışlarımızın bir faydası kalmıyor. Rabbim bu manada bizi riya cenderesinden kurtarsın. Bizi ihlaslı ve müttaki kulları arasına dahil eylesin inşallah. Gelecek hafta yine bir programda sizlerle beraber oluncaya dek Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim.